Ayrım 20.
Materyalist filozoflar ruhu maddi bir ilke sayıyorlardı. Toplumsal olaylar alanında ise tanrıların iradesi yerine insan usunu koydular. İdealist eğilimlerin gelişmesi Platon'un çizgisi. İdealist çizginin temsilcileri her çağa başvurarak materyalist filozofların etkisini gidermeye çalışıyorlardı. Atina onların savaşımının başlıca arenası oldu. İdealist görüşler, sofistleri, bilgelik ve ustalarını her ne kadar bunlar hala bazı tanrı tanımaz ve materyalist fikirler taşıyorlarsa da karakterize ediyorlardı. Sicilya'nın dikkate değer sofisti Gorgias, İsa'nın ölümü 483-376'ya doğru dünyayı genel olarak nesler gerçekçiliğin, verite varlığını tanıma olanağı olduğunu kabul etmiyordu. Felsefi öğretiler ile yaşam arasındaki bağı yadsıyarak felsefeyi güzel söz söyleme oyunu yapan sofistler pek çoktu. Sokrates, İsa'nın ölümü 469-399, sofistlerin idealist ilkesini geliştirdi. Beni bilginin kaynağı yaptı. Kendi kendini tanı diyordu. Sokrates, doğa olaylarının ve toplumsal yaşamın materyalist açıklamasına karşı koyuyordu. İdealist eğilim, Sokrates'in öğretilisi Platon, İsa'nın ölümü 429-347'ye doğru ile doruğuna vardı. Bu bize Platon'un çizgisini Demokritos'un çizgisiyle karşı karşıya koyma olanağını verir. Platon, duyulabilen maddi dünyayı, gerçek dünyanın gölgesi, genel fikirlerin, kavramların, olayların ve nesnelerin yansısı gibi anlıyordu. İnsan bu genel fikirleri ölümsüz ruhunun anımsamaları sayesinde bilebilir. İşte bu sık sık savunulan nesler bir idealizmdir. Mistik fikirleri Platon'da çok kuvvetli olarak belli olmaktadır. Aristoteles. Eski dünyanın büyük düşünü Aristoteles, İsa'nın ölümü 384-322, Demokritos ile Platon arasında ortada yer tutar. Fikirlerin duyular üstü dünyası hakkındaki Platon'un öğretisini eleştirici bir gözle inceliyordu. Bizim dışımızda nesnel bir dünyanın varlığını kabul etmekle birlikte duyusal algıları dünyanın kusursuz bir betimlemesinin kaynağı gibi görüyordu. Bu en önemli felsefe tezi Aristoteles'in materyalizme yaklaştığına tanıklık etmektedir. Aristoteles'e göre Platoncu fikirler görüngülerin ve algılanan nesnelerin ne ortaya çıkış nedenlerini ne de evrim nedenlerini açıklayabilecek yetenekteydi. Ama Aristoteles varlık, duyusal algılar ve düşünce arasındaki ilişki söz konusu olduğundan idealist konumda kaldı. Bilgi süreçlerinde anlayan, kavrayan ruh, maddi bedenden bağımsız olarak kesin bir rol oynar. Ona göre edilgin, pasif ve biçimsiz madde, etkin, aktif bir güç tarafından devindirilmiştir. Bu gücün çıkış noktası ve aynı zamanda evrensel evrimin son amacı bir çeşit bütün biçimlerin biçimi yani Tanrı'ydı. Ünlü bilgin Aristoteles, doğal bilimler özellikle zooloji konusunda tarih, edebiyat, mantık ve edebiyat teorisi konularında pek çok yapıt yazdı. Aristoteles'in siyasal sorunlara ayrılmış yazıları çok ilgi çekicidir. Çeşitli devletlerin siyasal düzenlerine özgün bir toplu bakış olan Atinalıların Politikası adlı kitabında politika terimini de ilkin Aristoteles kullandı. Helenizmin ideolojisi ve kültürü. Helenistik dünyanın kültürü eski Yunan'da yaratılmış olan şeylerin en iyisini kendine mal etti. Helenistik devletlerin oluşmuş bulunduğu geniş bölgelerin her birinde Helen kültürü ile yerel kültürler gibi çeşitli bilimsel eğilimler, sanat ve edebiyat eğilimleri de birleşip kaynaşıyordu. Üretimin gelişmesi doğa bilimlerinin ilerlemesine yardımcı oluyordu. Doğanın doğru ve özenli araştırılması bu çağa değin uzanır. Bilimsel bilgi dalları kesin olarak felsefeden ayrılırlar ve hızla ilerlerler. Bununla birlikte bazı düşünürler bilimin birçok dallarında aynı zamanda önemli sonuçlar elde ederler. Eratosthenes, İsa'nın ölümü 276-193, matematik, fizik, gökbilim, tarih ve özellikle coğrafya ile uğraşıyordu. yeryüzü yuvarlağının aşağı yukarı 40 bin kilometre olan en geniş enlem çizgisini 39.700 kilometre olarak ilk kez o hesapladı. Çağına göre Eratosthenes'in hesapları çok açık ve kesindi. İsa'nın ölümü 3. yüzyılın başlarında Öklit'in ünlü geometrik öğeleri ortaya çıktı. Sicilya'da matematikçi ve mekanikçi Arşimides İsa'nın ölümü 285-212 yaşıyordu. Hidrostatiğin temel ilkesini Arşimides ilkesini buldu. Tarlaların sulanmasında kullanılan aygıtları Arşimides vidasını yetkinleştirdi, başka teknikler icat etti. Gökbilimde Aristorkas, İsa'nın ölümü 3. yüzyıl, heliosantrizm, güneş merkezcilik denen gök cisimlerin güneşin çevresinde döndükleri fikrini ilk kez ortaya attı. İskenderiye'de Homeros metinlerinin eleştiriler incelenmesi filojeninin başlangıcı oldu. Mutlu bir yaşam üzerine ilk ütopyacı edebi yapıtların ortaya çıktıkları görüldü. Örneğin Yambul, Güneş Devleti adlı kitabını yazdı. İdealizm ile materyalizm arasındaki savaşım devam ediyordu. Stoacıların anlayışları materyalist öğeler taşımaktaydı. Bununla birlikte onların görüşlerini bütünüyle nitelendiren, evrenin anlayıp kavrayan yapısı ilkesini, logosu kabul etmeleriydi. Canlı bir bütün olarak varsayılan, dünya olaylarını yöneten, yasaları koşullandıran işte bu logostu. Stoacılar ve idealizm ile dinin öteki savunucuları bilimsel materyalizmin yayılmasına kesinlikle karşı koyuyorlardı. Materyalist Epikuros, İsa'nın ölümü 341-270, insanı çevresindeki doğanın bir parçası sayıyor. Demokritos gibi Epikuros'a göre de bölünmeyen parçacıklar, atomlar ve bunların mekanik devinmelerinin yer aldığı boşluk her şeyin temelini oluşturuyordu. Epikuros'a göre bütün doğa görüngeleri atom bileşimleriydiler. Ama Demokritos'tan farklı olarak Epikuros, atomların birbirlerinden yalnız büyüklükleri ve biçimleri ile değil, ağırlıkları ile de ayrıldıklarını kabul ediyordu. Epikuros'un atomların düşey devinmelerinin onların ağırlıkları nedeniyle ve kendiliğinden var olan bir iç güç nedeniyle doğru çizgiden çok küçük bir sapma, deklinasyon ile birlikte oluştuğu fikri dünyanın materyalist tanınmasının hazırlanışı için büyük bir önem taşır. Maddi dünya öncesiz ve sonrasız, insan bilincinden bağımsızdı. İnsan diyordu, dünyayı duyuları sayesinde tanır. Epikuros eski dine açıkça saldırıyordu. Onun fikirleri tanrı tanımazlığın gelişmesinde önemli bir rol oynadı. 4. Bölüm: Eski Roma'da köleci düzenin belli başlı çizgileri. Eski Yunanistan, Kuzey Afrika ve eski Asya devletlerinden farklı olarak Roma en üstün derecedeki köleci devleti kurdu. Roma'da köleler maddi servetlerin başlıca üreticileriydiler. Köleler ile köle sahipleri arasındaki sınıf savaşımlarının özellikle en acımasız biçimleri Roma'da ortaya çıkmıştır. Roma tarihi köleci toplumun ekonomik, toplumsal ve siyasal süreçlerini en ayırt edici çizgileriyle gösterir. 1. Köleci toplumun ve köleci devletin yapısı. Roma toplumunun ilk aşaması, imparatorluk çağı. İlk aşamada Roma'da köleci ilişkilerin hızlı evrimi daha çok gelişmiş, başka toplumların etkisiyle açıklanır. İtalya'da, Sicilya'da köleci düzenin egemen olduğu Fenike kolonileri ve Yunan kolonileri vardır. Entrükslerin köleci toplumu Apennin yarımadasının kuzeyinde yerleşmişti. Bu toplumun İsa'nın ölümü 6. yüzyılda gelişmesinin doruğuna ulaştı ve sonra geriledi. Roma'daki ve Yunanistan'daki köleci devletlerin biçimlenmelerinde pek çok ortak noktalar vardı. Bu çağda Romalılar, klanlar, gensler halinde, efsaneye göre 300 klan, küriler, 10 klandan kurulu eski Roma boyları halinde ve kabileler halinde toplanmışlardı. Kabileler, Roma halkı denilen topluluğu oluşturmakta olan kabile federasyonları halinde birleşmişlerdi. Kral, federasyon şefi, bu federasyonların başıydı. Kral Diomedes halk meclisleri tarafından seçilmekteydi. Yaşlılar konseyi giderek kralla birlikte en yüksek iktidarı elinde bulunduran senato haline dönüşecektir. Yaşlılar ve onların aileleri Roma aristokrasisinin patrisyenlerin çekirdeğini oluşturdu. Nüfusun büyük bir bölümü bu klan ilişkilerinin dışında kaldı. Bunlar plebyenler, eski savaş tutsakları, Roma'nın ele geçirdiği toprakların sakinleri ve göçmenlerdi. Bunların kişisel özgürlükleri vardı ama bütün siyasal haklardan yoksundular. Yavaş yavaş plebyenler yoksul düşmüş Roma yurttaşları ile kaynaştılar. Roma toplumunda köleler az sayıdaydı. Kölelik ataerkildi. Sınıf çatışmaları henüz başlangıcındaydı. Klan aristokrasisine karşı halkın savaşımı. Yoksul düşmüş yurttaşların desteklediği plebyenler doğuştan aristokrat olanlara, patrisyenlere karşı acımasız bir savaş yürütüyorlardı. Servet eşitsizliklerinin artmasına sıkı sıkıya bağlı olan bu savaşım sonunda klan ilişkilerinin çökmesi sonucunu doğurdu.
Ayrım sonu.